Ayrım 27, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 283. Bana bir ölüm bağışlamalısın Şehsuvar. Merhaba Ester, 8. gün akşam. Mehmet Esat değil, otel müdürü Reşit'ti arayan. Toplantısı yeni bitmiş, karnınız açsa birlikte yemek yiyelim diyordu. Asıl niyeti Cezmi ile neler konuştuğumu öğrenmek. Artık reddedemezdim. Hazırlanıp indim restorana. Asansörden inerken şu polis romanları yazan İngiliz kadınla rastlaştık. Gülümsedi beni görünce ama gözlerindeki o keder hiç eksilmemişti. Elbette hiçbir konuşma geçmedi aramızda. Baş garson İhsan'la konuşurken buldum Reşit'i. Yemekleri sipariş ediyor diye düşündüm. Hayır, temizlik hususunda sıkı bir ikazda bulunuyordu. Müşterilerden biri şikayet etmişti. Beni görünce aceleyle toparlandı. Rica ediyorum İhsan. Bak, laf otel sahibine kadar gitmiş. Lütfen şu temizlik hususuna çok dikkat edelim. Yüzü kıpkırmızı olmuştu İhsan'ın. Emredersiniz Reşit Bey, dedi terbiyeli bir tavırla. Gözden kaçmış, bir daha olmayacak. Emin olabilirsiniz. Daha fazla uzatmak istemedi Reşit. Tamam tamam, haydi sen işinin başına. Ha, bu arada bak, Şehsuvar Bey de geldi. Hadi bize yiyecek bir şeyler hazırlayın, olur mu? İhsan başı önde uzaklaşırken, çok nankör bir iş bu otelcilik diye yakınmaya başladı Reşit. Elimden gelen dikkati gösteriyorum, kılı kırk yarıyorum, işler mükemmel olsun diye. Ama bir kişinin vurdum duymazlığı berbat ediyor her şeyi. Daha da söylenecekti ki yüzümdeki endişeli ifadeyi fark etti. Kötü bir şey mi oldu Şehsuvar ağabey? Korkunç haberi vermeden önce sakince karşısına oturdum. Cezmi Binbaşı, dedim metin bir sesle, Cezmi Binbaşı'yı öldürmüşler. Gözleri yüzümde dondu kaldı. O kadar etkilenmişti ki nasıl olmuş diye soramıyordu. Anlattım. Bu ikindi olan biten ne varsa hepsini bütün tafsilatıyla anlattım. Bıçakla öldürüldüğünü söylerken ağlamaya başladı. Evet, koca adam küçük bir çocuk gibi içini çeke çeke ağlamaya başladı. Hiç karışmadım. Üzülmesi paniğe kapılmasından iyiydi. Sonra sakinleşti, düşünmeye başladı. Peki kim? Sizce kim yapmıştır bu alçaklığı? Ellerimi yana açtım. Bilmiyorum, ben sadece 2 gün önce gördüm Cezmi'yi. Ama sen hep gidiyordun yanına. Kendisini tehdit eden birilerinden bahsetti mi? Birileriyle kavga ettiğinden filan. Hatırlamaya çalıştı ama nemli gözlerindeki boş mana değişmedi. Hayır, kavgalı olduğu kimse yoktu. Biliyorsunuz, siyasi sebeplerle herkese kızıyordu, herkese öfkeleniyordu. Ama bırak kavga etmeyi, tartıştığı birinden bile söz etmedi. Belki vardır, birileri de bana anlatmak istememiştir. Orasını bilemem tabii. Kim öldürmek ister ki Cezmi amcayı? Dünyanın en şeker insanıydı. Sahiden çok saftı bu Reşit. Dünyanın en şeker adamıydı dediği rahmetli Cezmi, damarına basıldığında hiç tereddüt etmeden tetiği çekecek kadar gözü kara bir adamdı. Üstelik son karşılaştığımızda bu tetik çekme işine epeyce de niyetlenmiş görünüyordu. Elbette bunları söylemedim Reşit'e. Bir süre hiç konuşmadan öylece karşılıklı oturduk, sonunda akıl edip sorabildi. Tabii Matmazel Ester'in adresini de öğrenemediniz. Aradığım fırsat ayağıma gelmişti. Yok, öğrenemedim tabii. Ama dayısı Leon Tokatlıyan'da kalmış 2 ay önce. Belki adres bırakmıştır resepsiyona. Hemen anladı ne demek istediğimi. Öylesi hallederiz. Otel müdürü Ali Çetin ahbabındır. Yarın arar öğrenirim. Yine o derin endişe çöktü yüzüne. Peki polisler otele gelip Cezmi ile münasebetimi sorarlarsa ne demeliyim onlara? Hakikati söyleyeceksin Reşit, Cezmi'nin babanın arkadaşı olduğunu, o sebepten onu görmeye gittiğini anlatacaksın. Ama sakın benden bahsetme. Hele hele cesedi bulduğumdan asla söz etme. Yoksa başım fena halde belaya girer. Üstelik seni de mesul tutarlar bu işten. Korkmadı ama gözlerinde kuşku dolu bir mana belirdi. Sahi Şehsuvar ağabey, polisten neden kaçtınız? Bana söylediğiniz gibi onlara hakikati anlatsaydınız daha iyi olmaz mıydı? Olmazdı. İzmir suikastının izleri hala hafızalardan silinmedi. Böylesi bir cinayete akla ilk gelen şüpheliler benim gibi eski iddiatçılar olur. Yakamı asla sıyıramam. Zaten maksatları da o. Bizim gibi adamları ya çukurlara ya zindanlara doldurmak, Cezmi'ye yaptıkları gibi. Hayır, aklındaki sorular cevaplanmamıştı ama ikna olmuş göründü. Siz daha iyi bilirsiniz tabii ama rica ediyorum çok dikkatli olun Şehsuvar abi. Bilhassa şu Mehmet Esat'a karşı. Birden kafasına dank etti. Yoksa o adam mı öldürttü Cezmi amcayı? Meseleyi büyütmek istemiyordum. Zannetmem. Eğer rahmetli Cezmi kaygılarında haklıysa bile Mehmet Esat böylesi cinayetlere bulaşmaz. Onun gibiler çok daha büyük hedefler peşinde koşar. Emekli olmuş eski ittihatçıları öldürmek gibi işlerle uğraşmazlar. Daha fazla sormadı. Gelen yemekte zehir olmuştu zaten. Yalandan birer ikişer lokma alıp kalktık masadan. Reşit'e yaptığım açıklamalara rağmen aklım yine Mehmet Esat'a takılmıştı. Evet, Cezmi'nin ölümünde baş şüpheli oydu. O değilse bile arkadaşlarıydı. Devletin gizli polisi olduğunu açıklayan, hatta beni birlikte çalışmaya çağıran Mehmet Esat'tı. Belki de bütün çabama, bütün dikkatime rağmen Cezmi'nin evine giderken bizi izlemişlerdi. Hem iki gün önce hem de bugün. Ama Cezmi'yi Mehmet öldürttüyse bunu daha önce yapması icap etmez miydi? Zaten görüşmüştük Cezmi'yle, zaten anlatmıştı bildiklerini. Yok, resim bir türlü tamamlanmıyordu. Aklımda bu sorularla çıktım odama. Anlamsızca dolandım odanın zeminini boydan boya kaplayan acem halısının üstünde. Bej renkli büyük Çin vazosunun önünde durdum. Uzun boyunlu leyleklerin nilüferlerle kaplı bir gölde gezinmesini seyrettim bir süre. Sonra bakışlarım duvardaki ahşap saate kaydı. 22:13'ü gösteriyordu. Yatmak için erkendi. Zaten uykunun kırıntısı yoktu gözlerimde. Birileriyle konuşsam, içimi döksem ama öyle biri yoktu ki. Reşit bile şüpheleniyordu benden. Evet, ikna olmuş göründü ama otelden ayrıldıktan sonra doğru karakola gidip beni ihbar etmeyeceğinden bile emin değildim. Evet, bir kez daha idrak ediyordum ki şu dünyada senden başka dertleşebileceğin kimse yoktu. O sebepten yine sana döndüm, yine yazıya. Belki neden bu harp hatıralarını yazıyorsun diye kızıyorsundur bana. Zaten yeterince kan görmedik mi, yeterince acı çekmedik mi, yeterince mutsuz olmadık mı? Sanki büyük marifetmiş gibi insan öldürmenin inceliklerini sıralamanın ne manası var? Eğer böyle düşünüyorsan yanı diyorsun. Harp eninde sonunda bir cinayettir, tamam. Bir tür toplu öldürme ayinidir, kabul, ama sadece bu değil. Çok daha büyük bir anlamı var harbin. Vatanı müdafaa etmekten filan bahsetmiyorum, insan olmaktan bahsediyorum. İnsanın bütün hislerinin, bütün zekasının, bütün korkularının, bütün vahşetinin, bütün cesaretinin bir anda ortaya çıkmasından. Harbin insan mevcudiyetinin bir parçası olmasından bahsediyorum. Bizlerin nasıl bir mahluk olduğundan. Ne yazık ki insan tek tek ya da topluca öldürmekten zevk alan yegane hayvan türü. Evet, işte bunun için sana harbi anlatıyorum. Çünkü bu kanlı olayların beni nasıl etkilediğini, nasıl değiştirdiğini anlamanı istiyorum. Madem ki dürüst olmaya karar verdim, bir başka itirafta daha bulunmak zorundayım. Evet, doğru, Basri Bey'in söylediği gibi harp kabiliyeti olan bir adamdım ben. Doğuştan yatkındım buna. Belki büyük dedelerimden biri sıkı bir mücahitti yahut başka bir sebep vardı. Bilmiyorum ama içimde vardı harp etmek. Trablusgarp'ta iyice emin olmuştum bundan. Daha doğrusu emin olduğumu zannetmiştim. Çünkü kolayca uyum sağlamıştım. Gündüzleri cehennem gibi sıcak, geceleri ise buz gibi soğuk olan iklime. Sadece ben değil, mülazım Fuat da ikinci hafta geçirdiği ve tam 3 gün süren o titreme krizini saymazsak pek sıkıntı yaşamamıştı Afrika'da. Basri Bey ise kendini daha ilk geldiği gün ispatlamış, herkesin itimadını kazanan bir kumandan olup çıkmıştı. Zaten bu sebepten bedevi mücahitlerin hepsi bizim bölüğe katılmak istiyordu. Fakat çoğu ölüme gözünü kırpmadan gidecek kadar cesur olan bu insanları harp disiplinine sokmak, deveye hendek atlatmaktan daha zordu. Ama bunun müsebbibi bizdik. Buradaki Arap dostlarımız bizim tebaamızdı. Yüzlerce yıl hakimiyetimiz altında yaşamışlardı, hala da yaşıyorlardı. Ortalıkta bir hata, bir iptidailik, bir gerilik varsa elbette bunun sebebi başta bizdik. Evet, o çok övündüğümüz 600 yıllık, bir zamanlar çağ açıp çağ kapayan ama bugün dünya liderliğinden, açgözlü devletler tarafından parçalanma zavallılığına düşen Osmanlı. Neyse, biz hikayemize dönelim yine. Evet, Arap aşiretlerin desteği olmasa İtalyanlara direnmek mümkün olamazdı. Ama Arapların hepsi için aynı sadakatten, aynı bağlılıktan söz etmek de mümkün değildi. Bir kısmı kendi devletlerini kurma hayalindeydiler ki bu milli şuura sahip aşiretlerin çoğunluğu Mısır'da bulunuyordu. Trablusgarp bölgesinde olanlar ise yüzyıllardır bayrağı altında yaşadıkları Devlet-i Aliye'nin artık çökmekte olduğunu idrak ettiklerinden değil, daha basit sebeplerle, mesela bir kese altın için gözlerini kırpmadan Osmanlı zabitlerini İtalyanlara satacak kadar alçalabiliyorlardı. Çoğunluk değil ama böyleleri vardı ve onlar yüzünden mühip kayıplar verdiğimiz olmuştu. İşin kötüsü hamiyetli vatanseverlerden oluşan imanlı aşiretlerle bu menfaat peşindeki tıynetsizleri sık sık birbirine karıştırıyorduk. Dolayısıyla her zaman doğru karar vermek mümkün olmuyordu. Hayatımızı alt üst edecek haber o pazartesi günü gelmişti. Çok itimat ettiğimiz, zor çatışmalarda sınanmış Beşir el-Hamid adında bir Arap mücahit de haberi getiren. Çölün içlerinde bir aşiret bize katılmak istiyormuş. Mahmut Faiz adındaki bir aşiret reisi, 1500 silahlı adamım, 800 devem ve 300 atımla kafir İtalyanlara karşı Müslüman kardeşlerimizin yanında dövüşmeye hazırım diyormuş. Ama bu iş için yetkili bir Osmanlı zabitinin çadırını şereflendirmesini istiyor, birlikte sofraya oturduktan sonra anlaşma yapılmasını şart koşuyormuş. Hiç de yadırganacak bir istek değildi bu. Bedeviler onurlu insanlardı, küçümsenmekten nefret eder, kendilerine değer verilmesinden hoşlanırlardı. Bilhassa Enver Bey memnun olmuştu bu habere. ''Bakın demedim mi size, çölde ne kadar Arap aşireti varsa hepsi bize katılmak istiyor. Buraya geldiğimde 900 çöl mücahidi vardı. Şimdi ise elimin altında binlerce talimli askerimiz var. Göreceksiniz, sayımız daha da artacak.'' O kadar mutlu olmuştu ki bu davetten tedbiri filan unutup en iyisi bizzat ben gidip konuşayım bu adamlarla demekten bile çekinmemişti. Bütün ihtimalleri kılı kırk yararak hesaplayan bir kumandandan çok kendini ispata çalışan sabırsız bir zabit gibiydi. Ama sağduyu abidesi Masri Bey hemen karşı çıktı. ''Katiyen olmaz Enver Bey, siz burada lazımsınız. Hem çöl hiç emniyetli değil. Biz gider Şeyh Mahmud'la konuşur, anlaşmaya varırız.'' O öğleden sonra 25 kişilik bir birlik hazırladık. Mülazım Fuat, Sıhhiyeci Mevlüt, Kasım Çavuş ve ben olmak üzere bizden 5 kişi, haberi getiren Beşir el-Hamid ve 19 güvenilir adamıyla birlikte gün doğmadan düştük yola. Mahmut Faiz'in aşiretinin konakladığı yer 100 kilometre kadar içeride Gazal Vadisi'nin hemen girişindeydi. Vadinin derinliklerinde sayısız vaha bulunuyordu. Hepimizin altında hecin develeri vardı. Yani olağan şartlarda bu gece sona ermeden Gazal Vadisi'ne ulaşmış olurduk. Öğle vakti güneş tepemizden vurmaya başlayınca ister istemez hızımızı kesmek zorunda kaldık. İlk mola yerimiz 50 kilometre sonra varacağımız Ayn el Kabul adıyla anılan vahaydı. İtalyanların çöle yayıldıklarına dair bir ihbar üzerine 2 ay kadar önce buraya gelmiş ama küçük bir Bedevi kabilesinden başka kimseyi bulamamıştık. Fakat şunu söylemeliyim ki çöldeki en lezzetli su bu kuyudan çıkıyordu. Büyülü bir görüntüsü vardı. Kumluk zemin birden yükseliyor, yekpare kayadan oluşan 3 çatallı kehribar rengi küçük bir dağ beliri veriyordu karşınızda. Dağın hemen dibinde yer alıyordu vaha, suyun etrafı palmiye ağaçları ve sazlıklarla çevriliydi. Adını bilmediğim leylak renkli iri başlı çiçekler sanki burada olmamanız gerekiyor der gibi tuhaf tuhaf bakıyorlardı yüzümüze. Bizim gibi deniz kenarında doğmuş, denizle birlikte büyümüş olanlar için bu küçük su birikintisinin ne anlamı olabilir diye düşünme sakın. Uçsuz bucaksız çöllerden sonra bu minik gölcük okyanus kadar büyük geliyordu insana. İşte Ayn el Kabul adındaki bu çöl cennetine birkaç saatlik yolumuz kalmışken bir aksilik meydana geldi. Bizim Üsküdar'da Bekir Çavuş devesinden düşüverdi. Önce uyuyakaldığını zannettik ama sıcak kumların üzerinde bedeninin kasılıp gevşediğini, sıtmaya tutulmuş gibi titrediğini görünce anladık. Sara krizi geçiriyordu. Sıhhiyeci Mevlut iri bir soğanı ikiye kesip Bekir Çavuş'un ağzına bastırdı. Kısa sürede sakinleşti. Hasta arkadaşımız gözlerini açtı, neler oluyor burada dercesine şaşkınlıkla yüzümüze bakmaya başladı. Evet, hiçbir şey hatırlamıyordu. Onu doğrultmaya çalıştık. İşte o zaman koptu kıyamet. Düşerken sağ ayağını kırmıştı. Bekir Çavuş'a bir ağrı kesici veren sıhhiyeci Mevlüt, derhal müdahale etmek lazım dedi. Bakışları şişmeye başlayan bacağa takılmıştı. Yoksa vaziyeti kötüye gidebilir. Basri Bey'in yüzü asılmıştı. Bahaya çok bir şey kalmadı. Oraya kadar bekleyemez mi? Eliyle alnındaki terleri silen Mevlüt, bekler beklemesine de şimdi müdahale etsek daha iyi. Siz gidin Basri Bey diyerek araya girdim. Biz burada kalalım, bahada buluşuruz. Emin olamıyordu bizim tecrübeli kumandan. Mülazım Fuat da müdahil oldu konuşmaya. Ben de kalayım isterseniz, arkanızdan yetişiriz. Basri Bey hala acılar içinde kıvranan Bekir Çavuş'a baktı. Ardından gözlerini aynel Kabul yönüne çevirdi. Sıcakta buğulanan çölü süzdü bir süre, usulca başını sallayarak Fuat'a döndü sonra. ''Senin kalmana lüzum yok, Şehsuvar halletsin bu meseleyi.'' Bakışlarını bana dikti. ''Sunusilerden 5 kişi de yanında kalsın, biz yola devam edelim. Hiç değilse arkadaşlar biraz dinlenme fırsatı bulur. Siz de çok vakit kaybetmeyin. Sana diyorum Mevlüt, bak elin ağırdır, biraz çabuk ol.'' Utangaç bir gülümseme belirdi hasta bakıcının kurumuş dudaklarında. ''Baş üstüne kumandanım.'' Basri Bey kafileyi toplayıp yeniden yola düzüldü. Biz de derhal bir çadır kurup zavallı Bekir Çavuş'u içine taşıdık. Sıhhiyeci Mevlüt önce kırığın yerini tespit etti, sonra bir kılıç kınıyla bacağı sararak sabitledi. Mesleğinin erbabıydı ama sahiden eli ağırdı. Belki de vazifesini layığıyla yerine getirdiği için iş bu kadar uzun sürüyordu. Fakat bu kez her zamankinden daha süratli hareket ettiğini söyleyebilirim. Yine de 1 saatten fazla sürmüştü bu kansız müdahale. Bekir Çavuş için bir sedye hazırlayarak yeniden yola koyulduğumuzda en az 2 saatlik bir mesafe oluşmuştu ana kafileyle aramızda. Üstelik Bekir'in sedyesi hızımızı kesiyordu. Yine de neşemiz yerine gelmişti. Zira Bekir artık inlemeyi bırakmış, derin bir uykuya dalmıştı. Çöl sıcağının altında aynel Kabul'un sularında serinlemeyi hayal ederek ilerliyorduk. Devenin sırtında ilerlerken insan vücudu ister istemez ağırlaşıyor, bir sakinlik, bir yavaşlık sarıyor ruhunuzu. O tek düzeliğin içine ne kadar çaresiz, ne kadar zavallı olduğunuzun şuuruna vararak tabiatın şartlarına uygun davranmaya başlıyorsunuz. Bu bir tür yarı uyku hali, bir tür kabulleniştir. Aksi takdirde hiç değişmeyen o manzaraya, bitmek bilmeyen o kum denizine, o puslu gökyüzüne tahammül etmeniz mümkün değildir. Küçük kafilemiz develerin ritmine uyarak ağır ağır mesafeyi kat ederken ılık rüzgarın getirdiği seslerle toparlandık. Sanki uzaklarda bir yerlerde birileri ardı ardına şampanya şişelerini patlatıyordu. Önce sunusiler anladı neler olup bittiğini. Silah! Silah atılıyor dedi Fahat Kerim. Devesinin üzerinde doğrulmuş havayı dinliyordu. Evet, silah atılıyor. Aynel Kabul'da çatışma var. Toprak rengi gözlerini yüzüme dikti. Pusu, bizimkilere pusu kurmuşlar. Devemin yularını sımsıkı tutarak Mevlüt'e döndüm. Bekir Çavuş sana emanet, biz gidiyoruz. Haydi arkadaşlar, hücum. Develerimizi kamçılayarak süratle vahaya sürdük. 3 çatallı küçük dağa yaklaştıkça silah seslerini daha açık seçik duymaya başladık. Ama 1000 metre kadar kala birden her şey sustu. Sadece develerimizin kumda çıkardığı o yumuşak ayak sesleri duyuluyordu. Bir de başımıza sardığımız kefiyeleri uçuran rüzgarın uğultusu. Derin bir endişe kapladı yüreğimi. Yoksa arkadaşlarımızın hepsini öldürmüşler miydi? Hayır canım, Basri Bey bunun olmasına izin vermezdi. Kim bilir kaç kez karşılaşmıştı bu tür pusularla, kaç kez kurtulmuştu onlardan. Üstelik yanında mülazım Fuat vardı. Basri Bey hata yapacak olsa hemen ikaz ederdi bizim genç zabit. Hem Arap mücahitler de boş insanlar değildi. Hele Beşir el-Hamid bugüne kadar gördüğüm en cesur, en uyanık mücahitti. Esmeyen yelden hile sezer, toprakla rüzgarla konuşur, nerede olursa olsun düşmanın kokusunu alırdı. Yok, başlarına kötü bir iş gelmiş olamazdı. İyi ama neden sesleri kesilmişti? Neden geldiğimizi gören arkadaşlarımız silahlarını sallayarak zafer naralarıyla selamlamıyorlardı bizleri? Bu kaygılarla ulaştık güneşin altında kehribar sarısına dönüşen küçük dağa. Vahanın serinliğini hissettiğim anda artık çok iyi tanıdığım o kesif barut kokusu çarptı burnuma. O kadar telaşlanmış, geç kaldığımız için o kadar çok kendime kızmıştım ki, Fahat Kerim ve öteki Arap mücahitler develerinden yere süzülerek mevzilenirken, ben tedbiri filan elden bırakıp peygamber askeri gibi dalmıştım vahanın ortasına. Eğer pusu kuranlardan herhangi biri orada olsaydı çoktan yemiştim kurşunu. Ama ne silah patlaması ne bir ikaz. Sessizlik, sadece sinir bozucu bir sessizlik. O anda gördüm kanı, koyu kırmızı bir sıvı, gölcüğün üzerini yarı yarıya kaplamıştı. Adını bilmediğim leylak renkli iri başlı çiçeklerin arasında yan yana düşmüş üç sunusi mücahidi gördüm. Hiç kıpırdamadan öylece yatıyorlardı, üçü de çırılçıplaktı. Çöl eşkıyaları neleri varsa hepsini almış olmalıydı. Devimi çökertip indim yere. Evet, gölcüğün etrafı çırılçıplak soyulmuş Arap mücahitlerin cesetleriyle doluydu. Demek ki su içerken vurmuşlardı hepsini. Ama Basri Bey'le Fuat yoktu ortalıkta. Ne yalan söyleyeyim, sevindim, belki de kurtulmuşlardır diye. Arkadaşlarının öldüğünü gören Araplar başlamışlardı feryat etmeye. Ben ise gölcüğün etrafından uzaklaşıp Basri Bey'le Fuat'ı arıyordum. Ama ne bir iz, ne bir delil. Burada olduklarına dair hiçbir belirti göremiyordum. Fidye almak için yanlarında mı götürmüşler acaba diye düşünürken patladı silah. Hemen kendimi yere atıp mevzilendim. Ama ikinci bir patlama gelmedi. Araplardan biri eliyle kayanın eteklerini gösterdi. Orada, işte orada. Bakışlarımı gösterdiği yere çevirince Fuad'ın kanlar içindeki başını gördüm. Kayalığın arkasına mevzilenmişti. Bize seslenemeyecek kadar bitkin olmalıydı. Dikkatimizi çekmek için basmıştı silahın tetiğine. Hemen koşturduk kayalığa. Evet, işte oradaydı. Yüzü gözü kan içindeydi. Basri Bey'i o sırada fark ettim. Fuad'ın hemen arkasındaydı. Sol omzunun üstüne düşmüş, hiç kıpırdamadan öylece yatıyordu. Öldüğünü zannettim, dünya başıma yıkıldı. Oysa bu tür manzaralara alışıktım. Artık hiçbir ölüm beni etkileyemezdi. Ama yanılıyormuşum. Çok sevdiğim birini kaybedersen, ne kadar tecrübeli olursan ol, yine de sakin olamıyormuşsun. Basri Bey'i kanlar içinde görünce anladım bunu. Çünkü o benim için bir nevi yarı tanrı, yenilmez bir kahraman, sonuna kadar itimat edeceğim tek insandı. O anda harbi kaybettiğimizi hissettim. O anda ne kendime, ne askerlerimize, ne vatana, ne cemiyete inancım kaldı. Madem ki Basri Bey ölmüştü, artık her şey bitmişti. Yardım, yardım et diyen Fuad'ın sesiyle kendime geldim. Ne duruyorsun, yardım etsene. Toparlanıp genç mülazıma yaklaştım. Fuat, Fuat kardeşim, iyi misin? Kana bulanmış yüzünde iki kor parçası gibi duran mavi gözlerini ikaz edercesine yüzüme dikmişti. Ben iyiyim diye mırıldandı. Ben iyiyim. Sadece bacağımdan vuruldum. Basri Bey fena yaralandı. Ona yardım et. Fuad'ın fedakarlığı yerin dibine geçirdi beni. Yüzü gözü kan içinde olmasına rağmen ne bir panik ne bir korku. Hala kumandırını düşünüyordu. Sen de iyi değilsin. Başın kanıyor. Yok yok, vurulmadım dedi nefesini düzenleyerek. Kurşunların parçaladığı bir taş parçası geldi başıma. Yara o kadar derin değil. Bakışlarım delik deşik olmuş kayaya takıldı. Çatışmanın şiddetini şimdi daha iyi anlıyordum. Ben iyiyim diye tekrarlayan Fuad'ın sesiyle toparlandı düşüncelerim. Serserledim sadece biraz. Bacağımdaki yaranın da çok mühim olduğunu zannetmiyorum. Sen Basri Bey'e bak. Arap mücahitlerden birine Fuad'la ilgilenmesini işaret ettikten sonra Basri Bey'e yöneldim. Az önceki pozisyonunda hiçbir değişiklik yoktu. Sol omzunun üstünde öylece yatıyordu. İncitmekten çekinerek sırt üstü çevirmeye çalıştım. Cılız bir inilti koyuverdi. Sevindim, demek yaşıyordu. Basri Bey, kumandanım, iyi misiniz? Kirpiklerini araladı, gözlerinden aşina bir parıltı geçti, beni tanımıştı. Bir şeyler söyledi, anlamadım. Kulağımı ağzına yaklaştırdım. Beni kaldır diye fısıldadı güçlükle. Beni kaldır, yoksa kanımda boğulacağım. Mücahitlerden birinin yardımıyla derhal kaldırdım. Sırtını kayaya dayadım. Rengi sapsarıydı. Haki gömleğinin karın bölgesinde koyu kırmızı bir leke vardı. Kurumuş dudaklarını yaladı. Su, içim yanıyor. Allah rızası için birazcık su. Mendilimi ıslatıp dudaklarına sürdüm. Biraz daha, biraz daha. Yeniden dudaklarını ıslattım. Dayanın Basri Bey, dayanın. Şimdi yetişir Sıhhiyeci Mevlüt. Sönmekte olan gözlerinde acı bir ifade belirdi. Beyhude çaba şehsu var diye mırıldandı. Mevlütlük bir iş yok burada. O kadar emindi ki söylediklerinden, o kadar kabullenmişti ki ölmeyi, gözyaşlarımı tutamadım. Öyle demeyin, kurtulacaksınız, hiçbir şey olmayacak size. Sağ elini uzatıp kolumu tuttu. Ağlama diye çıkıştı, neye ağlıyorsun? Sanki biraz canlanır gibi olmuş, yaklaş, yaklaş biraz. Gözyaşlarımı elimle kuruladıktan sonra söylediğini yaptım. Beşir Elhamid dedi güçlükle, Beşir hain değil. Şanssızlık, sadece şanssızlık. Çöl eşkıyalarına rastladık. Beşir'in kabahati yok, onu suçlamayın. Biliyorum, onu da vurmuşlar, ölmüş zavallı. Vurulduğunu görmüştüm, demek ölmüş. Başını doğrultmaya çalışarak Vaha'ya doğru baktı. Develer, develeri de almışlar değil mi? Sahi tek bir deve kalmamıştı etrafta. Korkarım öyle, hepsini çalmışlar. Ama endişelenmeyin, bir yolunu bulacağız, sizi karargaha yetiştireceğiz. Gülmeye çalıştı, beceremedi. Bir öksürük dalgası bütün vücudunu sarstı. Kriz geçince derin derin nefes aldı. Ölmekten değil, ölmemekten korkuyorum diye söylendi. Akşama çok var mı? Konuştukça açık renk gömleğinin önündeki kan lekesi yayılıyordu. Var, 3-4 saatten önce kararmaz hava. Umutsuzca başını salladı. Hava kararınca gene gelecekler. Haramiler diyorum, belki de daha önce. Eminim uzaktan bir yerlerden burayı gözlüyorlardır. Öteki kuyular kuvvetli aşiretler tarafından tutulmuş. Su alabilecekleri tek yer burası. Derhal buradan ayrılmanız lazım. Ne demek istediğini tam anlayamadım. Ayrılmanız ne demek Basri Bey? Hep birlikte gideceğiz buradan. Yine o kederli ama durumunu kabullenen ifade belirdi yüzünde. Yapma şehsi var, hiç zorlama. Bu sıcakta yola çıkarsam yarım saate kalmaz ölürüm. Üstelik sizi de yavaşlatmış olurum. İtiraz edecek oldum. Beni iyi dinle diye susturdu. Belki de hayatının en zor vazifesi olacak. Ama benim için iki şey yapmanı istiyorum. Sağ dizinin dibindeki tabancasını gösterdi. Şunu al. Silahı alıp kendisine uzattım. Sende kalacak dedi usulca başını sallayarak. Onu sen kullanacaksın. O zaman anladım ne demek istediğini. Hayır kumandanım, bunu yapamam. Yapacaksın dedi yumuşak ama kararlı bir sesle. Bunu bana borçlusun. Selanik'teki o sonbahar gecesinde seni cemiyete alanlardan biri bendim. Sana hep inandım. Yalpaladığın, tereddüt ettiğin anlarda bile inandım. Dahası seni öz kardeşim gibi sevdim. Evet, senden bunu istemeye hakkım var şehsu var. Bakışlarını elimdeki silaha çevirdi. Bunu yapmak mecburiyetindesin. Bana bir ölüm bağışlamalısın. Beni o vahşilerin eline sağ olarak bırakamazsın. Sizi burada bırakmayacağız. Boşa yorma kendini. Yolun sonu belli. Benim hikayem bu vadide bitiyor. Hiç kimse yardım edemez bana. Göz ucuyla yana baktı. Ama Fuat'ı kurtarabilirsin. Başımı çevirince Fuat'la göz göze geldik. Tek söz etmedi ama Basri Bey'le aynı fikirde olduğunu anladım. Hatta eğer ben kumandanımızı vuramazsam bu işi yapmaya hazır olduğunu da anladım. Yeniden Basri Bey'e döndüm. Kusura bakma ama vazifem bununla da bitmiyor dedi. O acı gülümsemesini bir kez daha takınarak. Karıma ölüm haberimi senin vermeni istiyorum. Yüzümdeki ifadeyi görünce bileğime sarıldı yine. Yapabilirsin, yapmalısın. Seni senden daha iyi tanıyorum şehsu var. Sen güçlü bir adamsın. Bunu da bir imtihan gibi düşün. Seni atış talimine götürdüğüm o öğleden sonra gibi. Arnavut fedaileri vurduğumuz o akşamüstü gibi. Yeniden öksürmeye başladı. Ağzından kan geldiğini gördüm. Haydi şehsu var diye tükürdü ağzındaki kanı. Haydi artık bir ölüm için yalvartma beni. Haydi canım yanıyor, bitir şu işi. Sağ elim adeta kendiliğinden doğrulttu silahı. Aferin evladım diye yüreklendirdi beni. Aferin şehsu var, işte böyle. Ama işaret parmağım bir türlü uzanmıyordu tetiğe. Haydi artık bekletme beni. Haydi şehsu var, haydi kardeşim. Haydi dokun şu tetiğe. Haydi, haydi ne duruyorsun, hadi. O anda değdi parmağım tetiğe. Silah sesi vahada yankılandı. Basri Bey'in bedeni olduğu yerde sarsıldı. Ne bir mırıltı, ne bir fısıltı. Tek söz çıkmadı ağzından. Sadece minnettar bir bakış, takdir eden bir bakış. Sonra öylece durdu. Sonra çölün ortasında yüzyıllardır sessizce bekleyen o kehribar rengi kaya gibi öylece kıpırtısız kaldı. 27. ayının sonu. Sayfa 295.